Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 17 Şubat 2020 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419 ve 090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz A Haber Parlamento muhabiri Levent Eke olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Levent Eke ile birlikte değerlendireceğiz. Sonra ekonomide yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti riskli binada oturtmayız. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile Elazığ ve Malatya'da dolaştık. Bakan Kurum özellikle İstanbul'da riskli binalarda vatandaşların oturmasını engelleyeceklerini dile getirdi. Bakan Kurum, son depremin ardından yerinde dönüşüm gibi yeni bir metodu uyguladıklarını ifade ederek, Elazığ'ın üçte birinin yenileneceğini belirtti. Türkiye'nin birçok ilinde kentsel dönüşüme devam etmekte kararlı olduklarını kaydeden kurum, özellikle İstanbul'da riskli binalarda vatandaşların oturmasını engelleyeceklerini söyledi. Hasar tespit çalışmalarını anlatan kurum şöyle devam etti. Gezici laboratuvarlarımız, lazer tarayıcılarımız sahadaydı. Lazer tarayıcımız enkazda binanın yıkılıp yıkılmayacağını an be an takip eden bir cihaz. Kartal'da vardı ama bu bir üst versiyonu. Lazer taşıyıcılarımızla tespitlerimizi hızlı bir şekilde yaptık, diyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Moskova'da İdlib zirvesi başlığı var. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Çavuşoğlu, İdlib'de saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini söyledik, dedi. Çavuşoğlu, Türk heyetinin bugün Moskova'da İdlib için görüşmelerde bulunacağını da söyledi. Sabah gazetesinin manşeti FETÖ'cü Altaylı'nın şaibeli ziyaretçileri. Almanya'nın FETÖ sevgisi Sincan'a ulaştı. Alman diplomatlar CIA ve FETÖ ilişkisinden hapiste yatan eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya ziyaret rekoru kırdı. Amerikan Merkezi Haber Alma Servisi CIA ve FETÖ ile ilişkisi nedeniyle hakkında dava açılan eski istihbaratçı Enver Altaylı, yattığı Sincan cezaevinde Almanya'nın çok yakın ilgisine muhatap oluyor. Sabah'ın ulaştığı ziyaretçi listesine göre Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann 2018-2020 arasında Altaylı'yı 9 kez ziyaret etti. Büyükelçi dışında sistematik ziyaretçi 3 isim daha var. Bunlar Almanya Büyükelçiliği Ataşesi Malin Brügmann ile Büyükelçiliğin iki tercümanı Şahin Güler ve Seda Naz İşoğlu. Altaylı silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve casuslukla suçlanıyor demiş Sabah gazetesi haberinde. Hürriyet gazetesinin manşeti tefeciden beterler. Taksidini ödeyemeyen, geciktiren vatandaşı %180'e varan faizler uygulayarak perişan ediyorlar. Faiz mağdurları dernek bile kurdu. Türkiye'de 100'ün üzerinde taksitli satış mağazası var. Bunlar özellikle peşin parası veya yeterli kredi kartı limiti olmayan vatandaşa senetle, sözleşmeyle satış yapıyorlar. Ancak büyük bir tuzak da var. Taksitini geciktiren ya da ödeyemeyen yanıyor. Bunları %72'den %180'lere varan faizlerle icra takibi başlatıyorlar. Bir de cezai şart diyerek para kesiyorlar. Borçlar inanılmaz rakamlara çıkıyor. İzmir'de Münevver Sevinç 4800 liraya mobilya aldıktan sonra vefat etti. Mağaza ödenmeyen taksitlere %180 faiz ve cezai şart uyguladı. Yargı süreci uzadığı için borç 209 bin liraya kadar çıktı. Münevver Hanım'ın çocuklarının evine, otomobiline, maaşına haciz geldi. Y ailesinin evi 6 bin liralık mobilya yüzünden icradan satılık. Böyle binlerce örnek var. Faiz mağdurları adıyla dernek kuruldu diyor Hürriyet gazetesi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti zaman yatırım zamanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi girişimcinin artık yatırım zamanıdır. Yatırım istihdamı, istihdam üretimi ve ardından rekabeti getirecektir. Üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Girişimci de üzerine düşeni yapsın diyoruz. Sonra geç kalırsınız dedi. Türkiye'nin geleceğinin teknoloji ve inovasyonda olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen sene uygulamaya başladıkları Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na gelen talebin ümit verici seviyede olduğuna işaret ederek, dünyanın en iyi üniversitelerinden, dünyanın en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık ülkesini Türkiye'yi seçiyor. Gelen araştırmacılar akademik birikimlerini ve saha tecrübelerini ülkemize aktarıyor, doktora öğrencileri yetiştiriyor ve gençlerimize rol model oluyorlar ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin genç nüfusuyla giderek yaşlanan Avrupa ve Japonya gibi bilim ve teknoloji devi bölgelerin yerine geçmeye aday olduğuna vurgu yaparak, bunun için gençlerin becerilerini geliştirecek ve meraklarının peşinden koşmalarını teşvik edecek bilim merkezleri, deneyap teknoloji atölyeleri açtıklarını anlattı. Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinde de kendisini ispatladığının altını çizerek, şimdi sıra üretimin diğer alanlarına geldi. Bilinçli bir stratejiyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Milli gelirde, ihracatta, iktisadi ve sosyal kalkınma göstergelerinde geldiğimiz yer bize bu cesareti veriyor, dedi. Türkiye gazetesinin manşeti eşek etine 10 yıl hapis. 7000 gıda polisi 81 ilde sahaya iniyor. Gıda terörüne karşı sert tedbirler yolda, halkın sağlığıyla oynayanlara ağır cezalar geliyor demiş Türkiye gazetesi. Taklit ve taşiş edilmiş gıdaya savaş açan hükümet iki koldan harekete geçiyor. Bugünden itibaren yurdun dört bir yanında 7000 gıda polisi şok baskınlarla denetim yapacak. Ürünlerden numune toplanacak ve incelenecek. Diğer yandan sahtekarlara verilecek cezaları içeren kanun da hazır. Meclise sunulacak taslağa göre taklit ve taşiş yapan firmalara suçun niteliğine göre 10 yıl sektörden men, 5 sene hapis ve 250 bin liraya kadar para cezası verilecek. Gıda güvenliği, halkın sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması için denetimler büyük bir titizlikle yürütülecek diyor Türkiye Gazetesi. Ne ararsan var demiş haberin devamı. Son denetimlerde kırmızı biber ve çayda gıda boyası, çikolatalarda ilaç, kırmızı ette sakatat ve eşek eti, süt ürünlerinde ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edilmişti. Yeni Akit gazetesinin manşeti Türkiye ve Rusya masada anlaşmalı. Türk-Rus çatışmasının galibi hep Batı oldu diyen Profesör Salih Yılmaz, Türkiye ve Rusya masada anlaşmalı dedi. Türkiye'nin başta sığınmacılar olmak üzere terörle mücadelesinde yalnızlaştırılmaya çalışıldığını vurgulayan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi üyesi ve Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Salih Yılmaz, Türk-Rus ilişkileri ve İdlib krizini Yeni Akit'e değerlendirdi diyor gazete. Yeni Şafak gazetesinin manşeti üretimde rekorlar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye güvenin arttığını ve üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladığını söyledi. Sanayi üretiminin 21 ay sonra %8.6'lık artışla rekora imza attığını belirten Erdoğan, imalat sanayisinde siparişler artıyor, iç talep güçleniyor. Buradan tüm iş dünyamıza seslenerek diyorum ki zaman yatırım zamanıdır dedi. Teknopark İstanbul'un ikinci etabının açılışında konuşan Erdoğan şu mesajları verdi. Yatırım olacak ki üretim olsun ve istihdam artsın. Hükümet olarak yatırım, üretim, Ar-Ge, istihdam destekleri veriyoruz ve faizler ciddi manada tek haneli rakama düşmüş vaziyette. Üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz. Girişimci de yapsın, sonra geç kalırsınız dedi. Biz kendimizi savunma sanayinde ispatladık. Şimdi sıra üretimin diğer alanlarına geldi. Topyekün üretim seferberliğiyle Türkiye'yi küresel bir yatırım merkezi yapacağız. Türkiye için en kötü senaryoları yazan uluslararası kuruluşların tahminlerini boşa çıkarttık. Şimdi hepsi de biz hata etmişiz. Türkiye daha hızlı toparlanacak demeye başladılar. Ekonomiye 10 milyar dolarlık katkı başlığı var. Teknopark İstanbul'un tüm etapları tamamlandığında 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanda binden fazla Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapacak. Burada 43 bin Ar-Ge mühendisi çalışacak. Teknoparkın 2030'a kadar ekonomiye 10 milyar dolarlık katkı sunması hedefleniyor. Diriliş Postası'nın manşeti Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul'da iş dünyası temsilcilerine seslendi. Türkiye için yatırım zamanı. Milli gelirde, ihracatta, kalkınma verilerinde görülen değerlerin cesaret verdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet olarak istihdam desteği veriyoruz. Faizler düştü. Üreticiler için ciddi anlamda yatırım zamanıdır dedi. Girişimcileri üzerine düşeni yapmaya çağıran Erdoğan, yarın geç kalırsınız uyarısında bulundu. Bugün son gazetemiz Akşam Gazetesi olacak. Akşam Gazetesi'nin manşeti biz direndikçe PKK çözülüyor. HDP önündeki nöbette bir annenin daha yüzü güldü. 15 gün içinde gelen 3. sevindirici haber aileleri umutlandırdı. Biz direndikçe PKK çözülüyor ama yılmak yok. Diyarbakır'daki HDP binası önündeki evlat nöbetinin 167. gününde bir müjdeli haber daha geldi. 5 yıl önce daha kaçırılan Pelda Ayhan, annesinin kendisi için nöbet tuttuğunu öğrendikten sonra dün Şanlıurfa Suruç'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Haber, nöbet çadırındaki anne Gevriye Ayhan'ı sevinç gözyaşlarına boğarken diğer ailelerin umutlarını da artırdı. Annelerden Songül Altıntaş, anneler direndikçe PKK çözülmeye başladı, evlatlarımız gelecek, biz de bitişlerini zevkle izleyeceğiz dedi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Demet Sağlık Geçit hattımızda bizi bekliyor. Demet Sağlık Geçit, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, bugün 17 Şubat Pazartesi ve Ankara'nın gündemi yine oldukça hareketli. Bugünün en önemli konusu aslında sadece bugünün değil, son günlerin en önemli meselesi İdlib meselesi. Bu kapsamda bugün gözler Moskova'da olacak. Zira Türkiye'den bir heyet İdlib meselesini görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidiyor. Heyet burada İdlib konusunda Türkiye'nin kırmızı çizgilerini bir kez daha hatırlatacak. Türkiye ne istiyor peki? Soçi mutabakatının uygulanmasında kararlı Türkiye ve net tavrında sürdürüyor. Rejim unsurlarının gözlem noktalarını gerisine çekilmesini istiyor. Diplomasi eğer yetersiz kalırsa Türkiye bu kez Türk Silahlı Kuvvetleri sahada gereğini yapacak. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen hafta net ve kararlı mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki çözüm rejimin saldırganlığının bir an önce durdurulması ve daha önce varılan anlaşmalardaki sınırlara çekilmesidir demişti. Aksi takdirde Şubat ayı bitmeden biz bu işi yapacağız mesajı vermişti. Türkiye şu anda diplomatik kanaldan bu işi çözmek istiyor. Bu kapsamda yine geçen hafta Ankara, Moskova hattında sıcak temas sağlanmıştı. Rusya'dan bir heyet Türkiye'ye gelmişti. Temaslarda bulunmuştu. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Rus muhataplarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti. Rus lider Putin'le görüşmüştü Cumhurbaşkanı. Sadece Ankara-Moskova hattında değil, tabii Ankara-Washington hattında da görüşmeler olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bu konuyu değerlendirmişti. Bununla ilgili de yine dün gece Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Açıklamada Başkan Trump, Suriye'nin İdlib ilindeki şiddete ilişkin endişelerini dile getirdi ve Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti belirtildi. İdlib meselesiyle ilgili diplomatik süreç devam ediyor dedik. Dışişleri, Milli Savunma İstihbarat'tan oluşan üst düzey yetkililer bugün Moskova'ya gidecekler. Türkiye'nin kırmızı çizgisini bir kez daha hatırlatacaklar. Soçi mutabakatının uygulanması konusunda kararlılığını bir kez daha dile getirecekler. Evet, gündemin bir diğer önemli başlığı da MYK toplantısı. AK Parti MYK toplantısı var. Bugün saat 17.30'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Toplantıda elbette İdlib meselesi, İdlib'de yaşanan son durum değerlendirilecek. Yine Rusya'da Moskova'ya giden Türk heyetin çalışmaları da masada olacak. Libya, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele başlığı da ele alınacak. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin hazineye devriyle ilgili taslak çalışma olacak. Kongre süreci de bir yandan tabii ki değerlendirilecek. Evet, bu arada MYK önce saat 14'te Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Yüksek İstişare Kurulu toplantısına katılacak. Bu toplantının gündeminde de yine siyasi gelişmeler olacak. Evet, ana muhalefet cephesine bakacak olursak CHP-MYK toplantısı var. Saat 12'de başlayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısına başkanlık edecek. Siyasi ve ekonomik gelişmeler değerlendirilecek. Toplantı sonunda da CHP parti sözcüsü Faik Öztrak toplantıya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecek ve basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.
Demet Sağlık Geçit, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz A Haber Parlamento muhabiri Levent Eke. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Hafta sonundan nispeten sakin bir gündem kaldı bugüne ama yoğun da bir haftaya başlıyoruz. Gazetelere baktığımızda Münih Güvenlik Konferansı ve orada yapılan görüşmeler ön plana çıkıyor. Bu konferans için Almanya'da bulunuyordu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştü ve ateşkesin sağlanması, saldırganlığın bitmesi konusunda bir açıklama yapıldı bu toplantı sonrasında. Bir de Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması için gerekli çalışmaların yapılması. Bunun için Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına da katıldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Bu konferansı nasıl değerlendirirsiniz?
Valla Türkiye dünyada kanayan iki noktanın da tam içinde, tam müdahil noktasında bulunuyor. Gerek Libya'da gerekse İdlib'de ön almış durumda. Sıcak başlıkları Türkiye'nin her ikisi de. Tabii İdlib hemen burnumuzun dibinde, sınırımızın hemen öte yanında. Çok güzel bir başlık var. Saldırganlık bitsin, ateşkes sağlansın. İnşallah, umut ediyoruz böyle olsun. Ama bunun böyle olmayacağı yakın zamanda en azından çok net bir şekilde ortada. Çünkü İdlib'de insanlık adına bir şey yapılmıyor gördüğümüz kadarıyla. Türkiye harici ülkeler. Amerika ve Rusya orada başlıca ülkeler. İkisinin de çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini görüyoruz. Nasıl Amerika petrolün olduğu bölgelerde üstlerini kuruyor ve petrolü bir şekilde ele geçirmeye çalışıyor. Rusya ne yapıyor? Rusya yüzyıllardır, asırlardır devam eden sıcak denizlere açılma projesini, hayalini gördüğümüz kadarıyla Suriye üstünden hayata geçiriyor. İşte Laskiye'de, Akdeniz'e kıyısı olan bölgelerde üsler inşa ediyor kendisine ve orada gösteriyor ki bize kalıcı olacak Rusya, bir daha Suriye topraklarından çıkmayacak. Peki Türkiye'nin pozisyonu ne? Türkiye her seferinde söylüyor, Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için önemli ve kalıcı olmama derdinde orada. Oradaki terörü bitirecek, insani yardımını yapacak, sonrasında geri gelecek sınırlarının iç kısmına Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik. Her seferinde bunu vurguluyor ve gördüğümüz o ki sadece Türkiye orada insani kaygılar açısından bulunuyor. İdlib'de kanayan bir yara var. Gazete manşetlerine her gün yansıyor. Dünya haber ajansları geçiyor. Çocuklar 1,5 yaşında, belki 1 yaşında, belki daha küçük bebekler orada. Ne yazık ki hayata veda ediyorlar. İşte rejimin bombaları, Rusya'nın bombaları, rejimi destekleyen Rusya'nın bombaları altında. O tablo ortaya çıkmasın diye uğraşıyor Türkiye bir anlamda. Ve İşte yeni göç dalgası var. Yaklaşık 1 milyon insan İdlib'de yerlerinden edilmiş durumda Birleşmiş Milletler raporlarına göre. Ve Türkiye güvenli bölge olarak görünüyor göç eden insanlar açısından. İşte Türkiye bir taraftan da onları nasıl barındıracak, güvenliğini, barışını, huzur içinde yaşamını nasıl sağlayacak bu adımları atıyor. Sınırın hemen öte tarafında bir konteyner kent, işte bir güvenli bölge oluşturma derdinde Türkiye. Onu yapabilirse, bir an önce hayata geçirebilirse bu kez Türkiye sınırlarını açmayacak. Sınırın hemen dış bölgesinde, bir güvenli bölgede İdlib'den göç eden ve huzura muhtaç Suriyelileri orada barındırma derdinde. Başta dediğim gibi işte Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri orada emperyal çıkarlar için bulunuyorlar ne yazık ki. Ama Türkiye'nin insani derdi insani yardım. Tabii Münih Barış Konferansı, Güvenlik Konferansı çok önemli adımlar var. Sözde bakıldığı zaman evet güzel şeyler dile getiriliyor. Ama bunu ilerleyen zamanda sahaya nasıl yansıyor, sahaya ne kadar yansıyor? Tabii bununla test etme imkanımız olacak. Libya kanayan bir yara, orada Hafter güçlerinin meşru hükümete yönelik saldırıları devam ediyor. Tıpkı İdlib'de olduğu gibi Libya'da da masum insanlar bir iktidar mücadelesi uğruna öldürülüyorlar. Libya'da da Suriye'de de rejim unsurları, ülkeyi yönetmeye talip insanlar ne yazık ki kendi insanlarını öldürüyorlar. Bunu anlamak çok zor.
Evet, şimdi bugün İdlib konusunu görüşmek için Moskova'ya bir de evet, heyet gidecek. Bu da önemli. Bu görüşmeler nasıl sonuçlanır size göre?
Orada Rusya tamamen rejimin güvenliğini sağlamak üzere bulunuyor anladığımız kadarıyla. En azından Türkiye ile temaslar, Kremlin sözcüsünden gelen açıklamalar bu şekilde. Tabii Türkiye hep söylediğimiz gibi orada insanların huzuru için adımlar atmak istiyor. Ama pek bunun Rusya'dan desteklendiğini söylemek zor. Türkiye'nin istediği ne? Soçi mutabakatına uyulsun. Yani gözlem noktalarımız var sınırın hemen öte tarafında. Bu gözlem noktalarının gerisine çekilmesini istiyor rejim güçlerinin Türkiye. Sınırımızla gözlem noktaları arasında bir güvenli koridor, güvenli bölge oluşturmak istiyor Türkiye. İşte buna uyulmuyor. Oysa Soçi mutabakatı var ortada, anlaşılmış, uzlaşılmış bir mutabakat bu. Ama ne yazık ki hem rejim güçleri tarafından ihlal ediliyor bu, hem de Rusya tarafından ihlal ediliyor. İşte Türkiye bunun hayata geçmesini istiyor ki orada terörist unsurlarla mücadelesini sürdürsün, orayı temizlesin Türkiye. Sonrasında da eğer İdlib'den kaçan Suriyeliler varsa işte orası bir güvenli bölge oluşturulabilir orada ve oraya yerleştirilebilir bu insanlar. Bugünkü görüşme tabii ki önemli. Türkiye, Ankara tezlerini bir kez daha Rus yetkililere birinci ağızdan iletecek. Soçi mutabakatına uyulmasını isteyecek. Çünkü Rusya'nın da imzası var bu mutabakatın altında ve Rusya'dan verdiği sözleri yerine getirmesini istiyor Türkiye. Artı bir şey beklemiyor. İşte bu mutabakat hayata geçerse, mutabakata uyulmaya devam ederse sanıyorum sorun ortadan kalkacak. Ama Rusya'nın ayak direğini buradan bakarak da çok rahat söyleyebiliriz.
Peki. Bir de tabii bugün önemli toplantılar var. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı var. Bu dış gelişmeler, İdlib, Libya başlığı tabii ki bu toplantıda da konuşulacak. Bu toplantının ardından sanırım bir açıklama da yapılır. Neler yapılır size göre?
Sanıyorum 17-17.30 civarında başlayacak AK Parti MYK toplantısı. Tabii saydığımız gündem başlıkları İdlib ve Libya başta olmak üzere dış politikaya ilişkin bir değerlendirme olacaktır muhakkak MYK toplantısında. Atılacak adımları, çünkü Başkan Erdoğan onu da hatırlatalım, Şubat ayı bitmeden gereken adımların atılacağını söyledi İdlib'de. Ne anlama geliyor bu? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğimize yönelik saldırılar orada Rusya destekli rejim güçleri tarafından devam ederse işte Türkiye gereğini yapacak. Başkan Erdoğan daha önce de söylemişti. Nerede olursa olsun vururuz, nerede olursa olsun gereğini yaparız dedi. Dolayısıyla bu başlık ana gündem maddesi olacak diyebiliriz. Yine Libya'da atılan adımlar var. Bunlar da değerlendirilecektir MYK toplantısında. Tabii iç siyaset. İç siyasette de sıcak başlıklar var. Örneğin İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin hazineye devri konusu var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli bu yönde bir çalışma yapıyor. Talimatlandırılmıştı zaten Başkan Erdoğan tarafından. İşte o çalışmaya ilişkin görüş alışverişinde bulunabilir. O çalışma hangi noktaya geldi? Nurettin Canikli bir sunum yapacaktır MYK toplantısında. Ve kısa zaman içinde bunun ete kemiğe bürünmesi, bir yasal düzenleme haline gelmesi ve belirttiğim gibi kısa zaman sonra da kısa zaman içinde de meclise bunun bir teklif olarak sunulmasını bekliyoruz. Tabii de belirttiğiniz gibi MYK toplantısı genelde şöyle oluyor. Sürerken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçiyor. En azından MYK toplantısının gündemine ilişkin bir bilgilendirme yapıyor. Orada soru gazeteci arkadaşlarımızın sorularını da yanıtlıyor. Dolayısıyla o da aydınlatıcı oluyor. Anekdot anlatayım. Toplantı devam ederken bu basın toplantısının yapılması AK Parti açısından da yararlı oluyor. Çünkü MYK toplantısında ya da MKYK toplantısında eğer gazeteci arkadaşlarımızın gündeminde olan ve bunu soru şeklinde Ömer Çelik'e yönelttikleri başlıklar görüşülmemişse o ana dek bu da toplantının gündemine gelebiliyor. Bazen meslektaşlarımız
toplantıyı yönlendirebiliyorlar.
Ön açıcı sorular sorabiliyorlar. Dolayısıyla hani bir bakıma toplantı devam ederken bu açıklamanın yapılması da hem bizim açımızdan hem AK Parti açısından faydalı oluyor diye düşünüyorum.
Peki, bir de Yüksek İstişare Kurulu toplantısı var bugün sanıyorum. Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesinde olacak bir toplantı.
Ankara'da yoğun trafik var.
Gerçekten
Başkan Erdoğan toplantıdan toplantıya giriyor. Bir taraftan da işte diplomasi trafiği devam ediyor. Gerek Rus lider Putin'le gerek Amerikan Başkanı Trump'la telefon görüşmeleri yapıyor. Tabii ana gündem maddesi İdlib. Orada kanayan bir yara var ve bu yara nasıl kapatılır? Hı hı. Nasıl o yaraya merhem olunur? Tüm derdimiz bunun için. Ve görünen o ki Başkan Erdoğan neredeyse hiç uyumadan toplantılar yapmaya devam edecek, diplomasi trafiğini yürütmeye devam edecek ve inşallah bunun sonunda deminki gazete başlığına dönersek saldırganlık bitsin, ateşkes sağlansın isteniyor.
Peki bir de HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olan aileler var. Bir anne daha evladına kavuştu başlığı var. Bunu gazetelerde manşetleri okurken de dinleyicilerimize duyurduk. Nasıl değerlendireceksiniz oradaki son durumu?
İnşallah bütün aileler orada bir nöbetteler. İnşallah bütün aileler o umutlu bekleyişini, bekleyiş biter de tamamen bir kavuşma hali, kavuşma tablosu alır. İnşallah tek umudumuz, tek dileğimiz bu. Tabii orada kameralara yansıyor, haber bültenlerinde izliyoruz. Aileleriyle kavuşan insanlar, çocuklar çoğu, işte gençler. Oradaki tablo, mutluluk tablosu, yani hiçbir kelimeyle anlatılamaz o. Yani işte HDP buna aracılık ediyor göründüğü kadarıyla. Ve oradan gençlerin daha yönlendirilmesi, bazen küçük yaştakilerin kaçırılması şeklinde gerçekleşiyor bu. Tabii yani bir aile, bir anne, bir babanın evladından ayrılmasından daha acı bir şey olamaz herhalde yeryüzünde. İşte bu aileler de sığınmışlar Türk Devleti'nin şefkatli kollarına bir anlamda. Oradan dağdan gelecek hayırlı haberleri, mutlu haberleri bekliyorlar. İnşallah hepsinin çocuğu hayattadır. İnşallah bir şekilde ailelerine kavuşması mümkün olacaktır. Peyderpey ilerleyen dönemlerde. Dediğim gibi yani o tablo, o mutluluk tablosu hiçbir şeyle anlatılmıyor, hiçbir sözcük ona yetmiyor.
Evet. Peki bu hafta meclisin gündemine bakarsak neler görüşülecek, neler tartışılacak, bir de onu soralım size.
Bankacılık teklifi var bu hafta meclisin gündeminde. Genel kurulda bankacılık teklifi ele alınacak. Bankacılık sektörüne ilişkin düzenlemeler var. 40 maddeden oluşuyor teklif. Önemli başlıklar var. İşte tüm hafta sanıyorum bankacılık teklifinin görüşmeleriyle geçecek genel kurulda. Tabii komisyonlar da çalışmalarına devam ediyor. Milli Eğitim Komisyonu'nda sanıyorum Perşembe günü, yanılmıyorsam Perşembe günü, önemli bir konuk ağırlayacak Milli Eğitim Komisyonu. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün gelecek. Türkiye Maarif Vakfı neden önemli? Türkiye Maarif Vakfı 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından gündeme gelmişti. Yurt dışındaki FETÖ okullarının devrini gerçekleştiriyor Türkiye Maarif Vakfı. Çok başarılı işler yaptığını biliyoruz yurt dışında FETÖ okullarının devri konusunda. İşte o vakfın başkanı Birol Akgün Perşembe günü Milli Eğitim Komisyonu'na gelecek ve yurt dışındaki FETÖ iltisaklı okulların Türkiye'ye devri, Milli Eğitim'e devriyle ilgili ya da Maarif Vakfı'na devriyle ilgili bilgiler verecek. Çok önemli ve kritik bir toplantı olacak. Bunu yakından takip edeceğiz biz de parlamento muhabiri olarak.
Peki, şimdi birazdan ekonomi köşesinde de ayrıntılı bir şekilde konuşacağız tabii ki ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu Teknopark İstanbul'un ikinci etabını, açılışını yaptığı haberleri var gazete manşetlerinde ve orada da ekonomiye yönelik yaptığı, verdiği mesajlar var. Bu mesajları nasıl değerlendirirsiniz?
Türkiye tabii bir taraftan terörle mücadele ediyor, bir taraftan da ekonomik saldırı altında. İşte Başkan Erdoğan bu ekonomik saldırıları da göğüsleyerek ona yönelik önemli mesajlar veriyor zaman zaman. Teknopark'ın açılışıydı hafta sonunda o mesajları verdiği yer. Tabii 19 Şubat'ta Merkez Bankası para piyasası politikasının yeni bir toplantısı olacak. Muhtemelen bir yine faiz indirimi bekleniyor o toplantıda. İşte ona yönelik mesajlar da aslında okunabilir Başkan Erdoğan'ın konuşmasında. Ne diyor? Yatırım yapın diyor. Şimdi
İş dünyası için.
Evet, şimdi yaparsanız diyor kazançlı çıkarsınız diyor. Şimdi yapmazsanız diyor treni kaçırmış olabilirsiniz diyor. Uyarıyor hani tam ortam var, yatırım ortamı Türkiye elverişli yatırım için. Bu konuda davet ediyor. Buyurun yatırım yapın diyor. Zaten belirttiğimiz gibi Merkez Bankası para piyasası politika kurulunda faiz indirecek olması bir anlamda yatırımcıların önünü açacak adımlardan bir tanesi. Bunu bankaların faiz indirimi de takip edecektir. Bu yönde adımlar atılıyor. Tabii Başkan Erdoğan bunu çok önemli görüyor. Çünkü enflasyonun düşmesi açısından da bunun gerekli olduğunu düşünüyor. İşte Merkez Bankası'ndan 19'unda dediğimiz gibi bir faiz indirimi bekleniyor. Sonrasında da Başkan Erdoğan'ın dediği gibi yatırımların biraz daha artması Türkiye'ye bekleniyor.
Bu merkezin de dünya çapında bir merkez olacağını da dile getiriyor Cumhurbaşkanı
Turgut
Erdoğan.
Turgut Özal'ın hayaliydi. Başkan Erdoğan hayata geçiriyor.
Peki. Gelişmeler, gündem maddeleri bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
programımıza
katıldığınız
için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli sohbetti.
Sağ olunuz. Teşekkür ederiz. A Haber Parlamento muhabiri Levent Eke konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk,
programımıza. Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Biraz önce A Haber Parlamento muhabiri Levent Eke ile gündemi değerlendirdik. Bu haftanın yoğun bir hafta olacağını söyledi Levent Eke. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bankacılık sektörüne ilişkin düzenlemeler görüşülecek. Bu görüşmelerden neler beklenir?
Şimdi zaten geçtiğimiz hafta bir 40 maddelik değişiklik olacağına dair haberler çıkmıştı. Metninde görme imkanımız oldu zaten. Kanun, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun kanununda ve bazı kanunlarda değişikliğe ilişkin genel kurulda bir çalışma olacak. Burada tabii ağırlık olarak BDDK kanunundaki düzenlemelerin bir kısmı da yetkilerin biliyorsunuz Merkez Bankası'na devredilmişti. Bu yetkiler o da bunun içerisinde. Reel sektörün finansmana erişiminde ve finansman maliyetinde sorun haline gelmiş, kronik sorun haline gelmiş Türkiye'deki bankacılık sisteminin işleyişinden kaynaklanan maliyetler var. Mesela özel bankalarda da ağırlıklı yapılıyor. Kamu bankalarında da var maalesef. 2400 farklı kalemde bankaların ücret, komisyon ve hizmet geliri adı altında ticari ve bireysel müşterilerinden para aldığını görüyoruz. 2400 farklı kalem. Şimdi bunun sayısı 50'ye düşürülüyor. Bu şu açıdan önemli. Örneğin bankadan kredi kullanacağınızda karşı karşıya kaldığınız faiz maliyetinin ötesinde işte dosya açma masrafı, dosya inceleme masrafı, dosyanın bir şubeden başka bir şubeye gitme masrafı, EFT ücretleri, diyelim ki ticari müşterisiniz, bir ticaret neticesinde yaptığınız alışveriş neticesinde parasını ödeyeceksiniz. Astronomik EFT ücretleri yani para transferi ücretleriyle karşı karşıya kalabiliyordunuz. Bunları ortadan kaldıracak, bunları minimize edecek bir düzenleme var. Bu son derece önemli çünkü özellikle zaten çok düşük kar marjlarıyla faaliyet yapmak zorunda kalan bir reel sektör var bir süreden bu yana ve biliyorsunuz 3 çeyrek üst üste küçülen bir Türkiye ekonomisi var. Şimdi oradan çıkabilmek için reel sektörün hızlı bir şekilde, KOBİ'lerin hızlı bir şekilde yeniden üretime yönelmesi lazım. Bu üretime yönelmesinin neticesinde de o ürettiği ürünün satılabilmesi lazım. O satılabilmenin de temelinde yatan şey fiyatlarının uygun olması. Şimdi bankacılık sisteminin işleyişinden dolayı zaten üretim maliyetleri kurdaki artıştan dolayı özellikle ham madde ithalatındaki artıştan dolayı yükselmişti. Bir de bankacılık tarafında hem faiz baskısı hem de bu ücret komisyon baskılarından dolayı fiyatların artması talebi azaltıyor. Yani üretmek de yetmiyor, onu satabilmeniz lazım. O zaman rekabetçi olabilmek için ucuza üretmeniz gerekiyor. Uygun maliyetli üretmeniz gerekiyor. Bu kısımda da bu 2400 farklı kalemin 50'ye düşürülmesi konusu son derece önemli. Önemli bir kanun teklifi. Bana kalırsa da uzunca bir süreden bu yana Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun yapısıyla ilgili son dönemde yapılan en kritik işlemlerden bir tanesi. Özellikle reel sektörün üzerindeki bu bankacılık sisteminin faizin dışında getirdiği baskıyı önemli ölçüde azaltacak bir mekanizma çok faydalı olacağını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Bu tarz düzenlemelerin etkileri gecikmeli gelir. Bunu da dinleyicilerimize hatırlatmamız lazım. Ekonomide bozulmalar çok hızlı olur, toparlanmalar yavaş olur. Olumlu olacak düzenlemelerin de etkisi gecikmeli gelir. Yani şimdi meclisten bu kanun geçer geçmez evet uygulanmaya başlayacak. Ama onun fiyatlara yansımasını, reel sektöre yansımasını işte 6-9 ay arasında gecikmeli olarak bekleriz biz. Enflasyon da böyledir. Gecikmeli gelir düzelmeler. Bozulma hızlı gider, düzelmeler gecikmeli gelir. Ama eninde sonunda bu düzenlemenin olumlu etkilerini ekonomi üzerinde görüyor olacağız.
Peki bu hafta için bir diğer önemli tarih 19 Şubat
Evet.
olacak. 19 Şubat günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı
Evet.
var. Neler çıkar bu toplantıdan size göre?
Şimdi orada iki şey takip ediyoruz Merkez Bankası tarafında. Bir tanesi enflasyonda ne durumdayız? İkincisi de 2 yıllık tahvil faizleri yani hazinenin 2 yıllık gösterge faiz dediğimiz faizi ne aşamada? Şimdi açık olarak bunu takip ediyoruz. Bir de üstü kapalı olarak kuru takip ediyoruz. Çünkü kurdan enflasyona geçişkenliğin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Dolarizasyonun yüksek olduğu bir dönemdeyiz. O iki açık gösterge zaten işte geçtiğimiz ayki enflasyon verisi beklentinin biraz üzerinde geldi. Dolayısıyla yıl sonu enflasyon beklentisini çok küçük yukarı yönlü revize ettik. Ama beklenen enflasyon ve bugünkü faiz düzeyine baktığımız zaman Merkez Bankası'nın hala bir hareket alanı var faiz indirimi için. 2 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda da orada da bir ara tek haneyi gördük. Uzunca bir süreden bu yana ama şimdi yeniden çift haneye gitti. Biraz 11'e doğru gitti orada. 2 yıllık tahvil faizi, gösterge faiz. Ama yine bir alan var. Çünkü şu anda Merkez Bankası'nın politika faiziyle o 2 yıllık tahvil faizine baktığımız zaman arada bir makas var. Merkez Bankası'nın bir hareket alanı var. Kurda da zaten Merkez Bankası'nın bir kur hedefi yok. Doğru. Fakat kur hareketinin finansal istikrarı bozucu etkisi olabileceği göz önüne alındığında kura da bakıyor Merkez Bankası. Dolayısıyla evet serbest piyasa ekonomisindeyiz doğru ama kurun da finansal istikrarı bozacak şekilde sert hareketler yapmasını istemiyor. Orada da işte 6,05-6,06'lardayız dolarda da. Buna da baktığımızda işte Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın geçtiğimiz ay içerisinde yaptığı toplantılarda birkaç kez altını çizdiği üzere rekabetçi kur seviyesi. Buralarda rekabetçi kur gibi görünüyor. Yani buralar bir risk değil. Zaten sizinle yaptığımız yayınlarda da benim işte o 5,85'lerde, 5,90'larda bile söylediğim şey şuydu. TL biraz olması gereken değerin düşün. Üzerinde yani 6.05'ler 6.10'lar olmalı. Bizim için rekabetçi kur, ihracatımızı artıracak, ithalatımızı kısacak kur bugünkü rakamlar üzerinden 6.05 6.10 gibi görünüyor demiştik. Birkaç aydır bunu söylüyoruz. Şimdi oraya geldik. Dolayısıyla yani kurun buralarda olması bir risk değil. Onu söyleyelim. Bir sorun değil. Kontrol edilemeyen bir şey değil. Olması istenilen, olması gereken yerler buralar. 6.05, 6.10. Ha sonra küresel konjonktüre bakarız. Merkez Bankası 45 farklı ülkenin, yani Türkiye'nin en fazla dış ticaret yaptığı 45 farklı ülkenin hacimlerine göre, para birimlerinin dolar karşısındaki değerlerine göre reel efektif döviz kurunu hesaplıyor. Oraya bakarız. Bu yarın 6 olur. 6.20 olur. O zaman da rekabetçi kur bu deriz. Ama bugün için 6.05, 6.10 arası normal. Hiçbir sıkıntı yok. Yani o altının altından 6.06'ya gitmesi bir risk değil asla ekonomi için. Kontrol edilemez bir şey değil. Bunu da Merkez Bankası izliyor olacak. Dolayısıyla bana kalırsa ben Merkez Bankası'nın bugüne kadarki izlediği politika, yani Murat Uysal'ın başkan olduğu dönemden itibaren izlediği politika, bakış açısı, piyasaya işte tırnak içerisinde söz verdiği makul reel faiz rakamı üzerinden baktığımda bu toplantıda da bir indirim yapabileceğini bekliyorum. Ancak önceki toplantılardaki gibi işte 200-300 bas puan değil. Bana kalırsa yani minimumu 50, maksimumu 100 gibi düşünebiliriz.
Sembolik
o, tabii, o sembolik olmuyor aslında. Çok piyasaya çok ciddi yansıması oluyor. Oradaki 50 bas puanlık indirim, o yarım puan reel sektör için o kadar önemli ki. Yani 5 yıl, 10 yıl vadeli kredi kullananlar için o kadar önemli ki. Hatta konut kredilerinde bunu göreceğiz. Belki Merkez Bankası'nın bu toplantısının ardından yeni konutlarda uygulanan 0.79'un belki ikinci el konutlara da yansıtılması mümkün olabilir. Yani ikinci el konut alımlarında da kamu bankalarının başı çektiği bir 0.79 faiz görülebilir. Evet. Bu da çünkü imkan dahilinde olacak. Çünkü inşaat tarafında Türkiye'nin hala ciddi bir konut stoku var. Bunları izleyeceğiz ama 50 minimum, maksimum 100 gibi duruyor bugün için. Ama tabii o gün bir daha bakmak lazım. O sabah 2 yıllık tahvil faizi ne olacak, kur ne olacak? Ona bir daha bakmak lazım.
Peki altın fiyatlarında bir yükseliş var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Altın fiyatlarının iki temel sebebi var yükselişinin. Bir tanesi bu koronavirüsünün yarattığı olumsuz hava, güvenli liman olarak altına yönelik talebi yine artırdı. İkincisi, merkez bankaları uzunca bir süreden bu yana altın topluyor. Yani bütün merkez bankaları yapıyor bunu. Dünyadaki bütün merkez bankaları altın topluyor. Ama bu koronavirüsü biraz daha tetikledi altın fiyatlarındaki hareketi. Türkiye'deki hareket biraz daha dünyadan farklı oluyor. Çünkü biz altının fiyatını belirlerken şuna bakıyoruz. Londra piyasasındaki ons altın, yani 31.1 gram altın bir ons yapıyor. Ons fiyatı işte bu söylediğimiz risklerden ve talepten dolayı arttığı zaman dolar değeri artmış oluyor. İçeride de kuru yansıtıyoruz biz gram altına çevirirken. Örneğin 1500 dolardan 1600 dolara gittiği zaman altının ons fiyatı, oradaki 100 dolarlık artışı, bir de kur arttığı zaman işte 5.95'ten 6.05'e gittiği zaman o 10 kuruşluk artışı da yansıtıyoruz. Gram fiyatını TL'ye çevirirken bunu buluyoruz. Şimdi ikisi de bir dönemdir arttı. Yani hem altının ons fiyatı arttı hem de kur arttı. Dolayısıyla Türkiye'deki altının, gram altının hareketi hızlı bir şekilde yukarı gitti. Bu altının fiyatının artışındaki temel sebep. Ama dinleyicilerimiz için şunu söyleyelim. Türkiye'de çünkü altın talebi ve altın satın alma içgüdüsü dünyadan daha farklı. Biz işte önemli bir tasarruf biriktirme aracı olarak altını görüyoruz. Ama benim dinleyicilere tavsiyem şu: biz altını fiziki olarak satın alıp eve koyduğumuzda bu ekonomi için bir kayıp. Evet, sizin bireysel ekonomi güvenliğiniz için sizin zihninizi rahatlatıyor olabilir bu altın. Ama bu artık hiçbir istatistiki göstergede görünmüyor tasarruf olarak. Benim önerim gram altın almak. Yani bankadaki, elektronik ortamdaki sistemi, mekanizmayı kullanmak benim önerim budur. Çünkü o bir tasarruf olarak sistemde görünüyor. Yastık altında olan altının size faydası var. Ekonomiye bir faydası yok. Ha, bunu söylerken de bir art niyetli, kötü niyetli olarak söylemiyorum bunu alıp yastığın altına koyanları. Bilmeden, farkında olmadan ekonomi için iyi bir şey yapmamış oluyoruz. Çünkü o yastık altında oluyor altın. Ne olduğunu bilmiyoruz, ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bir tasarruf aracı olarak görünmüyor. Tasarruf aracı olarak görünmediği için ülke ekonomisindeki bir birikmiş kısım sistemden çıkartılmış olarak görünüyor. Evet, sizin ihtiyaç duyduğunuz zaman çıkartıp satıyorsunuz, ihtiyaç duyduğunuz zaman kullanıyorsunuz ama ben bilmiyorum, sistem bilmiyor bunu. Dolayısıyla bu bir tasarruf açığı olarak karşımıza çıkıyor. Benim önerim dinleyiciler için, evet, altın önemli bir yatırım aracı. Küresel konjonktür, kurdaki hareket, koronavirüsünün yarattığı tehlikeler, bu ticaret savaşları altına olan talebi, dolayısıyla altının fiyatını artırıyor. Bir süre daha altın önemli bir yatırım aracı olarak görünecek. Altın almak konusunda yani düşüşleri iyi takip etmek lazım. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum bunu. Ama bunu ne olur bankacılık sistemi içerisinde yapın diye.
Peki, en son İdlib başlığında Türk-Rus ilişkilerinde yaşanabilecek gelişmeleri soralım size kısaca. Neler
şimdi
olabilir?
İdlib konusu biliyorsunuz Rusya ile bizim bir süreden bu yana aramızda devam eden o olumlu havayı bozdu. Burada tabii Rus tarafının Soçi mutabakatını yerine getirmemesi, işte Türkiye'nin de mutabakattaki işte imza attığı metindeki sorumluluklarını yerine getirmiyor iddiası var Rusya tarafından. Oysa Türkiye'nin oradaki başından beri amacı belli. Orada bir güvenli bölge oluşturup o sınırdaki yaklaşık 3 milyon Suriyelinin Türkiye'ye doğru hareketini engellemek. Şimdi orada rejimin her türlü saldırısı ve müdahalesi bu riski artırıyor. Türkiye de bunu engellemeye çalışıyor. Rejimin geçtiğimiz hafta içerisinde biliyorsunuz askerlerimize yönelik bir saldırısı olmuştu. Şehitlerimiz var, Allah rahmet etsin. Buna karşı Türkiye'nin verdiği sert yanıtı da biliyoruz. Burada belki söyleyeceğimiz konu şu, Rusya ile olan ilişkilerimizde enerji başlığı, doğalgaz başlığı çok önemli. Ama bu bir risk değil, artık bunu söyleyelim. Yani biz Rusya'dan doğalgaz alıyoruz diye oradaki menfaatlerimizi geri planda bırakacağımız bir durum yok. Türkiye'ye çok farklı noktalardan çok farklı doğalgaz girişi var. Rusya ile imzaladığımız anlaşmaların önemli bir kısmı al ya da öde şeklinde olduğu için uzun vadeli kontratlardı. Ama 2021'de 8 milyar metreküplük kısmı bitiyor. Bana kalırsa bu yenilenmemesi gereken bir kontrat. Onun da detayını belki başka programlarda açarız.
Bir sonraki sefere görüşelim, konuşalım. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Katıldığınız için. Mehmet Levent Yılmaz konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Hayatın Sesleri 2020'de de sizlerle. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında hafta içi her gün 15 haberlerinden hemen sonra kültür ve sanattan sağlığa, bilimden eğitime, toplumsal yaşamdan teknolojiye kadar birçok konuyu sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Sizler için hazırladığımız özel köşelerimizle göç yollarında yürüyecek ve haklarımızı öğreneceğiz. Hayatı huzurla karşılayacak ve öyküleriyle türkülerimizi yaşatacağız. sözcüklerin sihrini hayata geçirecek ve kara göz perdesini radyonuza getireceğiz. Yeni yayın döneminde de bizler pazartesiden cumaya kadar Türkiye saatiyle 15.05'te stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımızla sizleri bekliyor olacağız.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep birazdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'yla Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçlarıyla Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ankara parçalı ve az bulutlu 10, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 11, İzmir az bulutlu 16, Erzurum parçalı ve çok bulutlu 0'ın altında 4, Amsterdam yağmurlu 9, Atina az bulutlu 14, Bağdat az bulutlu 20, Berlin çok bulutlu 12, Paris yağmurlu 11, Roma az bulutlu 14, Saraybosna az bulutlu 11, Kiev parçalı bulutlu 9, Londra yağmurlu 11, Moskova yağmurlu 6, Lefkoşa parçalı bulutlu 16, Madrid az bulutlu 17, Mekke az bulutlu 32, New York az bulutlu 9 ve Viyana az bulutlu 10 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Gazeteci Çetin Erçetin telefon hattımızın diğer ucunda bizlerle birlikte. Kendisi İdlib'de şu anda. Orada yaşanan son gelişmeleri öğreneceğiz. Çetin Erçetin merhaba.
Merhaba.
Sözü size bırakıyoruz. İdlib'de son durum nedir? Sizden öğrenelim.
Tabii öncelikle tüm dinleyicilere iyi günler diliyorum. Ama tabii Suriye'nin gündemi oldukça kabarık ve oldukça sıkıntılı bir süreç. Özellikle bizim açımızdan bakıldığı zaman daha da sıkıntılı bir boyut kazanmış durumda. Zira 1 milyon 800 bin insan şu an hali hazırda sınırımızın hemen yanı başına gelmiş durumda. Tabii bir taraftan Esad rejimi Rusya'dan aldığı hava desteğiyle beraber hem kentin güneyinden hem de kentin şu anki mevcut koşullarında Akme dediğimiz bölgeye yakın doğu yakasında yani Halep kırsalından operasyonlar başlatmış durumda. Tabii hava operasyonları ki benim direkt sahadan gözlemimi söyleyeyim. Bir HTŞ ya da oradaki muhalif unsurlara değil doğrudan sivilleri hedef alan saldırılara dönüşmüş durumda. Biz daha önce bu görüntüleri Halep'te seyretmiştik ve çok ciddi bir göç dalgası yaşanmıştı İdlib'e. Bugün artık o göç dalgası ikinci bir göç dalgasıyla karşı karşıya ki çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Şimdi aslında dinleyicilerin daha iyi anlayabilmesi için ben şöyle bir rakam vereyim. Savaş öncesi İdlib'in nüfusu 780 bindi. Bugün İdlib'in nüfusu 4 milyona ulaşmış durumda. Yani bu şu demek yaklaşık 3 milyon 200 bin insan zaten ülkenin farklı bölgelerinden, farklı noktalarından göç edip gelmiş insanlar ve bir sefer en azından göç etmiş insanlar. Şimdi ikinci bir göçü hatta bazıları üçüncü bir göçü yaşıyorlar. Şimdi tablo burada maalesef insanlık adına çok kötü. Zira insani yardımların ulaşımı çok sıkıntılı. Alana girecek olan sivil toplum örgütleri çok dikkat etmeye özen gösteriyorlar. Ve habire insan seli ki şu an Sarmada bölgesinde trafik tamamen kilitlenmiş durumda araçlara binip insanlar hızla Türkiye sınırına geliyor. Tabii bir taraftan da Türkiye tarafında da güvenlik önlemleri arttırılmış onu da hemen söyleyelim çünkü böylesine ciddi bir yığılmayla beraber Hatay Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, Bölge Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü yeni bir güvenlik perspektifi oluşturmaya çalışıyor. Çünkü şu an mevcut koşullar o bölgede durumu oldukça zorlayıcı bir pozisyonda. Ve şartlar giderek zorlaşıyor. Nereye gideceği, nasıl şekilleneceği konusu çok büyük bir muamma. Ve tabii bizi ilgilendiren ana konulardan biri de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin pozisyonu. Biliyorsunuz şu an hali hazırda 7 askeri üssümüz rejimin çevrelediği alanlar içerisinde. Şu ana kadar askeri üslerimize yönelik ciddi bir durum en azından son 5 gündür yaşanmadı. Daha önce Morek hattında, Teftanas hattında biliyorsunuz 8 ardından da 5 tane şehit verdik. Ama bu saat itibariyle artık Türk Silahlı Kuvvetleri sahaya çok ciddi bir yığınak yapmış durumda. Benim aldığım bilgilere göre 3000 aracı aşmış bir yığınak var ve daha önce ben Afrin operasyonunu, Zeytinpınar operasyonunu ve Başpınar operasyonlarını da takip ettim. Bu seferki askeri yığınak çok daha fazla ve şu an herkes bugün Moskova'daki görüşmelere kilitlenmiş durumda. Bu görüşmelerden bir sonuç çıkacak mı, çıkmayacak mı? Eğer bir sonuç çıkarsa ki bu sonucun da uzun vadeli olacağı düşünülmüyor işin açıkçası. Yani sahadan bakıldığı zaman. Ama kısa vadeli de olsa bir rahatlamaya neden olacak. Ama tabii bu kadar insan sınırımıza göç etti. Bu da bir realite karşımızda. Tabii şu an hemen askeri birliklerimizin konuşlanmasına ilişkin de bir bilgi aktarayım. Muharek hattında ve Teftanas hattında herhangi bir şekilde üstlerimize yönelik bir saldırı olması durumunda 1 ila 3 kilometre arasında askerlerimiz mevzilenmiş durumda. Yani her an müdahale edebilecek, her an harekete geçebilecek pozisyondalar. Ve tabii şunu da söyleyelim, 24 saat esasına göre çalışmalarını yürütüyorlar. Bu da tabii o bölgede dikkatli olmalarını gerektiren bir durum. Risk var mı? Evet, risk maksimum düzeyde. Yani şu anda her an rejim güçleriyle askerimiz veya Rusya sahada karşı karşıya gelebilir. Sahada olduğu kadar İdlib'in kent merkezinde de provokasyonlarla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden şu anda herkesin gözü kulağı Rusya'da yapacak görüşmelerin sonuçlarında ama öyle görünüyor ki sahada artık bu sivil halkı muhafaza etmenin ve onları korumadan başka bir çare kalmayacağı gibi bir görüntü var.
Çetin Erçetin, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. Gazeteci Çetin Erçetin İdlib'deki son durumu aktardı bize.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yenikli'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın, iyi sabahlar.
Sağ olunuz, teşekkür ediyoruz. Sizinle yaşanan iç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Biraz önce gazeteci Çetin Erçetin İdlib'deki son durumu değerlendirdi bizler için. İdlib'de 1 milyon 800 bin kişinin Türkiye sınırına geldiği ya da gelmekte olduğu bilgisini verdi Çetin Erçetin. Türk Silahlı Kuvvetleri çok fazla sayıda askeri yığınak yaptı diyor. Bir yandan rejimin operasyonları devam ediyor. Doğrudan sivilleri alan, hedef alan saldırılar olduğunu belirtti Çetin Erçetin. Türk tarafında da güvenlik önlemleri artmış durumda ve tabii ki bugün Moskova'ya giden bir Türk heyeti var. O görüşmelerin sonucunun da büyük bir merakla beklendiğini söylüyor İdlib'de. Nasıl değerlendireceksiniz siz son durumu?
Şimdi sahadaki fotoğrafı bence Çetin Erçet'i çok güzel özetledi.
Evet.
Yani durum gerçekten çok kritik. Yani kritik fotoğrafın parametreleri bir, Rusya, rejim, İran bölgeyi insansızlaştırmak dahil İdlib bölgesindeki 4 milyon nüfusu Türkiye'ye süpürmeye dair bir irade ortaya koyuyorlar. Yani bu sivil halkla ilgili boyutu meselenin bu. Hedef öngörmeksizin sivil halka ateş ediyorlar, bombalıyorlar vesaire. Bu ne anlama geliyor? Buradan gidin. Hı hı. Yani iş bir trajediye, toplumsal trajediye dönüşmüş durumda. Ve evet, bunun doğal sonucu olarak da Türkiye sınırına giden yollar da trafik kilit halde. Milyonlarca insan Türkiye sınırında, yaklaşık 1,5-2 milyon civarında Türkiye sınırlarına mücavir alanlarda büyük bir yığıntı oluşmuş durumda. Bu yığılma devam ediyor. Şimdi bu kararlılık karşısında Türkiye sonunda bir pozisyon almak zorunda kaldı. Nedir almak istediği pozisyon? Yani Türkiye'nin kucağına 4 milyon daha mülteci bırakmak istiyorlar. Ve bununla da sınırlı değil, aşağı yukarı 50 silahlı 15-20 bin ile 50 silahlı gücün de gidebileceği bir yer olmadığı için Türkiye'ye doğru süpürüyorlar. Yani dolayısıyla Türkiye için büyük bir milli güvenlik sorunu, büyük bir problem olduğu ortada. Türkiye'de bu büyük insani trajediyi ve Türkiye'nin milli güvenliği ile ilgili bu büyük problemi önleyebilmek, çözebilmek bakımından bölgede güç dengelerini değiştirecek çok önemli hamleler yaptı. Çetiner anlattı işte. Aşağı yukarı çok büyük rakamlar, bu bahsettiği rakamlar, askeri kapasitesi Türkiye'nin sahaya yansıttığı, bunun bir yere kadar caydırıcı bir etki yarattığı muhakkak, yani gayet açık ortada. Şimdi bu caydırıcı etkiyle birlikte rejim ve Rusya'nın baskısını göğüslemek ve yeniden ateşkes koşullarına dönülmesini talep ediyor Türkiye. Bunun için işte Ankara'daki heyetler arası görüşmelerde pek çok konu tartışıldı. Fakat bir ortak karar alınamadı. Göründüğü kadarıyla Ruslar rejimin aldığı bu mevzilerde durmasını ön koşul olarak öne sürüyorlar. Biz de rejimin eski yerine yeniden dönmesini öngörüyoruz. Ki Sayın Cumhurbaşkanı bunu Şubat'ın sonuna kadar rejimin yapması gerektiğini yapmadığı takdirde hedef olacağını, fiilen Türkiye'nin kendisini yapacağını söyledi. Ki bu çok büyük bir kaygı ve heyecan yarattı uluslararası çevrelerde. Yani bu açıkça Türkiye'nin Şam rejimiyle sıcak çatışma haline girmesi anlamına geliyor. Yepyeni bir kapı aralar bu süreç içinde. Dolayısıyla bunun önlenmesi için gayretler, çabalar söz konusu olacaktır. Tabi bu arada Fırat'ın doğusunda açıkça Türkiye'ye karşı PKK-PYD yapılanmasını tercih eden Amerika burada Türkiye'ye desteklerini sunuyor. Türkiye bu desteği ihtiyatla karşılıyor. Ruslar için bir anlamı olduğunu anlıyoruz bu desteğin. Ruslar da bir yandan alınan rejimin aldığı mevzinin korunmasını, bir yandan da bu şartların Türkiye'ye kabullendirilmesini öngörüyorlar göründüğü kadarıyla. Stratejileri bu. Bu saatten sonra ama kolay değil yani. Bu işi idare etmek Ruslar açısından kolay değil. Yani işbirliğimiz devam etsin, nükleer santralı devam ettirelim, ticaretimizi devam ettirelim, doğalgaz almayı devam ettirelim, işbirliğimiz, kardeşliğimiz devam etsin. Ama bu 4 milyoncuk şeyin de, yeni göçmen dalgasının da kabulünü lütfen rica ediyoruz. Kabul edin biz burayı, çünkü insansızlaştıracağız. Hatta hatırlayalım, neredeyse savaşın üzerinden 10 yıla yakın zaman geçti, 10 yılda neredeyse Suriye insansızlaştırıldı. Hatırlayalım, evet. 25 milyona yakın ülkenin halen daha önemli kısmı ülkenin dışına çıkmış durumda. Milyona yakın insan öldü, ondan sonra aşağı yukarı yarısı ülkenin dışında bu nüfusun, yarısından fazlası ülke içinde pozisyon değiştirdi. Düşünün, geriye kalan 10 milyon nüfusun 4 milyonu İdlib'de yani. Bütün ülkenin muhalefeti İdlib'e sürülmüş durumda. Hatırlayalım, Şam'dan, Doğu Guta'dan, bilmem Halep'ten sürülenler buraya sürüldüğünü düşünün. Şimdi buradan da Türkiye'ye sürülmek isteniyor yani. Asıl şey bu. Dolayısıyla burada Türkiye'yi bu kadere razı etmek hiç kolay değil. Hatta imkansız diyebilirim. Çünkü intihar olur Türkiye için. Böyle bir şey olabilir mi? Söz konusu olabilir. 4 milyon zaten mülteciye bakan bir ülkeye 4 milyon daha nüfus sürmeye kalkmak. Ondan sonra da dostluktan, uluslararası barıştan, işbirliğinden, diyalogtan söz etmek hiçbir şekilde samimi olamaz ve anlaşılabilir olamaz. Yani Türkiye için bulunan nokta bıçağın kemiğe dayandığı noktadır. Yani Türkiye için artık kullanılabilecek bir limit yok. Dolayısıyla sahaya aktif bir şekilde müdahale etmiş durumda Türkiye. Şimdi bu halkı burada İdlib bölgesinde koruyacak hamleler yapmak gerekiyor. Burada tabii Rusların mazeretleri var. İşte siz söz verdiniz, buradaki terörist grupları sorunu çözecektiniz, çözemediniz vesaire gibi. Yani bu zaten kolay bir mesele değil ki. Abdullah Ağar'ın daha önce Türk medyasında ifade ettiği gibi, yani burada onlarca grup, örgüt ve onların yüzlerce kocası var. Yani bunlar yani çok mülkiyetli vekalet savaşlarının unsurları durumundalar. Bir yerde bir örgütün arkasında CIA, diğerinki Mossad, diğerinki bilmem ne filan, feşmekan karmakarışık, belki de birden fazla finansörleri var Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan bilmem nereye kadar. Yani dolayısıyla bu kadar karmakarışık bir sürü örgütü getirip sen koca Suriye'de İdlib diye bir şeyin içine doldurmuşsun, torbanın içine. Sonra da Türkiye'ye bunların ayıklanmasını, temizlenmesini, sorunun Türkiye tarafından çözülmesini talep ediyorsun. Yani bu Türkiye'ye yapılabilecek çok şey, anlamsız bir teklif yani. Yani Türkiye nasıl böyle bir şeyin altından kalkabilir? Yani bu çok zor bir şey. Fakat bu operasyon şöyle bir şeyi de, sürecin kapısını da araladı. Şimdi muhalefet büyük baskı yiyip Türkiye İdlib bölgesine ağırlığını koyduğu andan itibaren Türkiye mücavir gruplar, yani Özgür Suriye Ordusu olarak bildiğimiz, şimdi Suriye Milli Ordusu olan şeyin, gücün şemsiyesi altına girenlerin sayısı arttı ve bunların kapasitesi, gücü Türkiye'ye eklentili olarak artıyor. Bölgedeki iç örgütsel dengeler değişiyor. HTŞ'den kopan gruplar var, katılan gruplar var. Ondan sonra dolayısıyla HTŞ yeniden pozisyonunu gözden geçiriyor. Kendini lav etmek ya da isim değiştirmek, parçalanmak gibi bir takım eğilimler söz konusu. İşte bütün bunlardan bir yere çıkılabilir. Yani içerideki örgütler marjinalleşebilir ve asıl örgütlenme Suriye Ulusal Muhalefeti ekseninde uluslararası toplumun kabul edeceği muhalefetin kontrolüne süreç girebilir Türkiye'nin desteğiyle, ki böyle bu yönde ciddi şeyler var, gelişmeler ve adımlar var. Umalım ki bu süreç devam etsin ve çözüm için de bu çok gerekli, yani Suriye'deki çözüm için de bu çok gerekli. Süreç bir miktar böyle bir yere doğru, sahadan gelen bilgiler de böyle bir yere doğru işin gittiğini gösteriyor. Bakalım ne olacak? Çünkü ciddi olarak yani aslında İdlib'ler şunun farkındalar. Yani Türkiye eğer sahaya bu kadar etkili bir müdahil pozisyon olmasaydı, belki şu anda Suriye İdlib diye bir şey de ortada olmayacaktı. Yani halen daha Türkiye İdlib'deki halkın en büyük sigortası ve güvencesi durumunda. O zaman sahadaki örgütler de buna uygun bir pozisyon almak durumundalar. Bir de tabii bir şeyin daha altını çizelim, burada çok önemli. Ayrıca da hatırlayalım, uzun zaman içinde ilk defa önce Cumhurbaşkanı, dün de Milli Savunma Bakanı şeyin altını çizdi. Yani Türkiye'nin çizdiği çizginin ve temel parametreleri ihlal edecek örgütlere göz açtırılmayacağını, gereken şeyin cevabın verileceğini, ona müsaade edilmeyeceğini açıkladılar.
Evet.
Bu da şu anlama geliyor ki içeride Türkiye'nin çizdiği çizginin dışına çıkan örgütler, bu HTŞ bile olsa, diğerleri, diğer ki küçük, kompakt, çok marjinal, radikal gruplar var aslında, atıf büyük çapta onlara. Çünkü onlar hem çok kompakt küçük gruplar, hem de direkt büyük ihtimalle bahsettiğimiz ülkelerin istihbarat örgütleri tarafından yönetiliyor ve organize ediliyorlar göründüğü kadarıyla. Yani provokatif işler yapabilirler içeride. Çetin Er de demin şeyde, bağlantıda bunu söyledi, İdlib'te. Hı hı. Şehrin içinde de bu tip provokasyonlar olur derken kastı buydu. Bu tip iç provokasyonlar, evet, söz konusu olur. Tahmin ediyorum Türk istihbaratının aldığı bilgiler ve beklentiler de bu yönde olmalı ki Türkiye en yüksek perdeden ilgili örgütleri, grupları uyardı. Yani böyle bir şey olursa, yani sadece Suriye rejimine karşı durmayız, siz de içeride gereken şeyi yapar, cezalandırırız anlamında, ki bu çok doğru bir şey. Buradan bir adım daha Türkiye'nin atması gerekiyor. Türkiye, çünkü burada Türkiye'nin düşebileceği tuzaklardan birisi şu. Bakın, görüyor musunuz? Suriye'nin resmi Birleşmiş Milletler'de tanınan ülkenin yönetimine karşı Türkiye buradaki terörist örgütlere kol kanat geriyor, onu koruyor. Yani aslında Rus medyası başta olmak üzere, kısmen Avrupa medyasında var olan bu şey, geliştirmek istenen bu algıya müsaade etmemek gerekiyor. Evet. İşte burada Türkiye hem İdlib halkını rejime karşı, onun saldırganlığına karşı korurken, hem de içeride bu terör yapılanmalara müsaade etmeyeceğini, bunlara da tolerans gösterilmeyeceğine dair bir tutum sergilemesi gerekiyor. Bunu fiilen sahada da göstermesi gerekiyor. Onun için bu Cumhurbaşkanı'nın ardından Milli Savunma Bakanı'nın bu yöndeki çıkışı çok değerliydi, önemliydi.
Peki bugünkü Moskova'daki görüşmelerden ne beklenir size göre?
Ya sahadakiler, işte Çetin Er anlattı, çok şey bekliyorlar ama ben açıkçası çok şey bekleyemiyorum. Çünkü çok büyük ihtimalle yani eğer çözüme dair bir anlaşma, yeni bir mutabakat söz konusu olacaksa, bu Putin'le Erdoğan arasında ve 30'undan sonra olacak. Yani muhtemelen 30'u beklenecektir.
O verilen sürenin dolmasından,
tabii,
sonra mı?
Yani Çünkü Türkiye göründüğü kadarıyla kendine bir saldırı olmadığı sürece 30'una kadar
29 Şubat.
28 Şubat'a kadar, pardon, 30 Şubat diyorum değil mi? 29 çekiyor bu, evet, bu sene. Hı-hı. 29'una kadar stabilliği sahada koruyacak. Ama işte bahsedildi, halen daha rejimin saldırıları Halep kırsalında ve güney hattında devam ediyor. Yani dolayısıyla işte bunlardan ne sonuçlar elde edilecek, işte rejime karşı İdlib'deki muhalefet şiddetli tepki gösteriyor, cevap veriyor, işte bazı başarılar kazanıyor falan yönünde işte bilgiler geliyor ama bunlar yani sonuçta 29'una kadar nereye çıkacak bu yollar? Durum ne olacak İdlib'de? Muhtemelen taraflar onu da görmek isteyeceklerdir. Yani sonunda bir şey olacaksa ne derler? Yeni bir anlaşma olacaksa o fiili koşulları da çok yatsımadan bir anlaşma olmak durumunda. Onun evet. için 29'una kadar rejim mesafe almak isteyecek. Muhalefet Türkiye'nin desteğinde ayakta kalmak mevzisini kaybetmemek isteyecek. Ama o bütün bunların dışında açık gerçek artık rejim güçleri İdlib şehrinin banliyölerine dayanmış durumda. Hı hı. Aşağı yukarı 3 ile 7 kilometre arasındaki mesafedeler. Ya artık çok ciddi bir tehditten söz ediyoruz. Yani dolayısıyla burada muhtemelen belli konularda bir paralellik içine girilebilir bu Moskova görüşmelerinde ama hatırlayın benzer görüşmeleri Ankara'da da Rusya heyetiyle Türkiye heyeti yapmıştı. Pek bir şey çıkmamıştı. Hı hı. Türkiye şeyle Putin'le Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesinden de çok bir şey çıkmadı. Evet. Yani o bakımdan belli mesafe alınma ihtimali söz konusu bu Moskova görüşmesinde. Fakat netice çıkmasını beklemek için bence biraz daha erken. Peki. Keşke çıksa.
Peki. Bir yandan telefon trafiği de devam ediyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Amerikan Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İdlib meselesinde gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ettiği bildirildi. Bunu nasıl değerlendireceksiniz?
Yani Amerikan siyaseti tamamen içe dönük hale gelmiş durumda. Seçim konjonktürü, yani işte Trump azil meselesini atlattı. Ondan sonra bir motivasyon, moral kazandı. Seçim süreci hızlanıyor. Amerika biraz içine dönmüş durumda. Bu çerçeve içerisinde İdlib meselesi Türkiye'ye diplomatik destek sınırında kalan Amerika açısından bir mesele gibi görünüyor bugün için. Yani gerek Amerikan Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı pardon, gerekse sözcülerin, gerekse Trump-Erdoğan görüşmesinden yansıyan bilgilerin bize bugün için anlattığı bu. Yani diplomatik bir destek burada. Bu bağlamda en büyük ilgiyi biliyorsunuz Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Türkiye'de söyledikleri, ifade ettikleri en büyük ilgiyi görmüştü. İşte şehitlerimizden bahsediyor olması, rahmet dilemesi onlara falan. Daha çok iç kamuoyunu etkilemeye dönük bizim önemli bir şeydi. Kendisi uzun yıllar Türkiye'de, Ankara'da Amerikan Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Türkçesi gayet iyi. Dolayısıyla Türkçe bir şekilde Türk iç kamuoyuna böyle hitap etmesi tabii daha etkili oldu. Amerikan sözcülerinden, işte Dışişleri Bakanlığı'nın söylediklerinden daha etkili oldu ama işte bu tabii Türkiye ile Amerika arasında özellikle Fırat'ın doğusundaki olaylar sebebiyle büyük güven sorunu ve Türkiye iç kamuoyunda Amerika'ya karşı güvensizlik ve alınmış pozisyon sebebiyle o pozisyon kolay yumuşayacak bir pozisyon değil. Yani zaten Ayrıca da bu destekten öte bir anlamı, diplomatik destekten öte bir anlamı olan cümlede kurmadı Jeffrey. Yani dolayısıyla NATO'nun müttefiki, NATO'nun müttefikimiz olan bir ülkeyi yanındayız Türkiye'nin. Evet, yanımızdalar ve Türkiye'de aslında bu diplomatik destekten öte bir destek de bugün için Amerika'nın ya da NATO'lu müttefiklerinden talep etmiyor. Yani o bakımdan tabii Amerika'nın bu İdlib meselesinde Türkiye'nin yanında olmasının bir anlamı var. Onun önemli olduğunu biliyoruz. Fakat bütün bunlardan bağımsız olarak şunun farkındayız. Türkiye esas itibariyle İdlib sorununda kendi göbeğini kendi kesecektir. Ve nihayet bu meselenin ne kadar mühim bir mesele olduğunu hatırlayın, bu programda ta bir yıl, iki yıl önceden beri konuşarak geldik.
Evet.
Hatırlıyor musunuz? Neyi konuşursak konuşalım. Ben hep şunu demiştim. Bu mesele İdlib düğümünde çözülecek bütün mesele. Asıl sorun İdlib'de yaşanıyor. Oradaki yığınakta büyük bir problem var. Ve sonunda geldiğimiz yerde yani İdlib krizini konuşuyoruz. Yani dolayısıyla bu ülke zaten İdlib meselesinin böyle büyük bir kriz ürettiğini ve sonunda bu krizle yüz yüze geleceğinin farkındaydı. Bugün o farkında olmanın bilgisi ve kararlılığıyla Türkiye olması gereken pozisyonda duruyor. Yani bence kriz büyük. Fakat Türkiye bütün diplomatik yeteneğini, birikimini bu işte kullanarak ve kararlı duruşuyla çözmeye gayret ediyor. Umalım inşallah ki Türkiye'nin beka, milli güvenlik meselesini karşılayacak şekilde bu İdlib meselesi çözülsün, ama hiç kolay değil.
Peki, bakalım, gelişmeleri takip edeceğiz biz de. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için sağ olunuz. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.